Ayrım 5, sayfa 31. Hiç ödül almamak ceza olarak algılanırken, çok ödül almak ödülün etkisini azaltır. Okulda öğretmenler ödülü birkaç iyi öğrenci için kullanınca, geri kalan çoğunluk ödül alamamayı ceza olarak algılar ve çaba göstermeyi bırakır. Ödülün etkisi zaman içinde zayıfladığı için, çok kullanılması etkisini o ölçüde azaltmaktadır. Cezanın kullanımı. İstenmeyen davranış karşısında çok zorunlu kalmadıkça cezaya başvurulmamalıdır. İstenen davranışı yapması yönünde çocuğa ceza yerine seçenekler sunulmalıdır. Çocuğun davranışı yönlendirilirken yapılan ilk hata yanlış olan davranışı görmezden gelme, ikinci hata ise ilk çare olarak cezaya başvurmaktır. Unutulmamalıdır ki çocukların gelişim kapasitelerinin sınırlı oluşu benlik kontrollerinin gelişimini etkilemektedir. Bu nedenle hemen cezaya başvurulmamalıdır. Çocuk yanlış bir davranış sergiliyorsa bunun geçerli bir nedeni olabilir. Örneğin yaramazlığın temelinde girişkenlik çabası yatabilir ve bu çabanın anlaşılamaması çocukta suçluluk duygusunun oluşmasına neden olabilir. Diğer bir ifadeyle, anne babalar çocuklarının kim olduklarını keşfetmeye yönelik çabalarını cezalandırma yanlışına düşebilir. Tüküren, vuran, kıran ya da üstünü kirleten çocuğa kötü çocuk denildiğinde çocuk "yaptığım şey kötüydü" den çok "ben kötüyü mü" daha çok duyar. Kendisinin kötü biri olduğunu düşünerek sevilmeye değer olmadığını hisseder. Toplumumuzdaki kızgın, kırgın ve öç alma duygusunu taşıyan gençlerin çok fazla özgürlükleri yoktur. Tam tersine daha çok disipline sokulmak istenmişler ve daha çok acı çekmişlerdir. Araştırmalarda suçlu kişilerin ana babaları tarafından fiziksel ceza kullanılarak büyütüldükleri görülmektedir. Ayrıca fiziksel cezayı sık kullanan okullarda aynı cezayı daha az kullanan okullara oranla daha çok şiddet olaylarına rastlanıldığı da bilinmektedir. Çocuklarımızı cezalandırmak için seçtiğimiz yöntem çoğunlukla bizim kendi anne babamız tarafından cezalandırılma yöntemimizi yansıtır. Anne babanın karakteristik özellikleri nesilden nesile taşınma eğilimi göstermektedir. Hangi eylemlerin ceza gerektirdiğine karar vermek yetiştirme tarzı ve değerlerle fazlasıyla ilgilidir. Bunun farkında olmak kişinin anne babasından aldığı ancak pedagojik açıdan doğru olmayan tutumları ayırt etmesini kolaylaştırır. Bazı anne babalar istenilen davranışın ödüllendirilmesinin işe yaramadığını görünce istenilmeyen davranışları cezalandırmaya başlar. Çoğu anne babanın çocuklarını denetimde tutabilmek için cezanın herhangi bir türünü ilk yöntem olarak kullandığı görülmektedir. Anne babalar ve öğretmenlerin çocukları cezalandırmak için kullanacakları sayısız yol bulunmaktadır. Sık kullanıldığı görülen bu yolların etkileri acaba ne kadar geçerlidir? Cezada görünüm geçerliliği adı verilen bir durum vardır. Markette yaramazlık yapan çocuğun poposuna annesinin attığı tokattan sonra çocuğun istenmeyen bu davranıştan vazgeçtiği, sınıfta gürültü yapan öğrencinin öğretmeninin cezalandırması sonucu yaramazlığı durdurduğu görülse de bu cezalandırmalar sonucunda çocukların davranışları ancak bir süre için değişir. Çünkü cezanın işe yaraması ve etkisini kaybetmemesi için bazı özel koşullar gerekir. Cezanın çocukları bazı davranışlardan alıkoyduğu zamanlar vardır. Ancak bu caydırıcılık cezayı veren kişinin çocuğun yanında olduğu zamanlarda devam eder. Cezayı veren anne baba ya da öğretmen oradan ayrılır ayrılmaz davranış belki de daha sık ya da olumsuz yönde tekrarlanır. Bu olgu sınıflarımızda da çok yaygındır. Anne babalar ve öğretmenler sinirli oldukları günlerde bir davranışı cezalandırırken, kendilerini iyi hissettikleri günlerde aynı davranışı görmezden gelebilmektedirler. Bunu dengelemek çok zordur. Sonuçta insan duygularını yaşamına yansıtır. Burada önemli olan mümkün olduğunca duygularının farkında olmak ve kontrol edebilmektir. Aksi takdirde davranışlara yansıyacak tutarsızlık çocuğun kendi davranışlarını değerlendirmesini olumsuz etkiler. Her öğrenci hangi öğretmenin sert, hangisinin hoşgörülü olduğunu kısa zamanda öğrenir. Sınıfın birinde cezalandırılan bir davranış, diğer bir sınıfta ödüllendirilirse, bu tutarsızlık uzun vadede cezanın etkisini önemli ölçüde azaltır. Anne baba veya öğretmenler verdikleri ilk hafif cezanın işe yaramadığını görünce daha şiddetli cezalar verirler. O da işe yaramazsa daha şiddetlisine başvurulur. İtaatsizlik ya da inatçılık gibi görünen kızgın tepki karşısında cezayı şiddetlendirmek, tehlikenin büyümesine ve çocuk istismarı alanına girmesine yol açar. Güç kullanımı sonucu eli ayağına bağlanan, yalnızca denetlenen kişi değildir. Denetleyen de güç kullanmasının bedelini öder. Baskı ilk bakışta ev ve okullarda zaman almıyormuş gibi görülebilir. Ama anne babalar ve öğretmenler yapılması istenenlere karşı bir dirençle karşılaşırlar. Aynı zamanda denetledikleri çocukların kurallarına boyun eğmesi için davranışlarını yönlendirmeleri ve daha sonra boyun eğmeyenlerle ilgilenmeleri gerekir. Çünkü kurallar koyup tek yanlı kararlar almak fazla zaman gerektirmezken, bunlara uyulup uyulmadığının denetlenmesi sanıldığından çok daha fazla zaman alır. Alınan bir kararda payı olmayan kişinin o kararı uygulamak için motivasyonu düşüktür. Denetleyen kişinin aldığı kararı denetlediği kişiye kabul ettirmesinin zorluğuna ve zaman alıcı olmasına örnek olarak, okullarda öğretmenlerin ders sırasında zamanlarının büyük bir kısmını öğrencilere kendi kurallarını ya da yönetimin kurallarını zorla kabul ettirmek için harcamaları verilebilir. Cezanın çocukların saldırgan davranışlarını değiştireceğine ilişkin genel kanının aksine, güce dayanan ceza çocuklarda saldırganlığa yol açmaktadır. Çünkü çocuğu cezalandırma, onun gereksinimlerinin karşılanmasını engeller. Engellenmeye gösterilen tepkilerden biri de saldırganlıktır. Yetişkinlerin yaptıklarını taklit ederek öğrenen çocuklar, onların cezalandırmalarından insan ilişkilerinde güç kullanmanın kabul edilebilir bir davranış olduğunu, güçlülerin yaptıklarının doğru olduğunu, sevilen kişilere de şiddet uygulanabileceğini öğrenir. Çocuklar gençlik çağına geldiklerinde onları cezayla denetim altına tutan yetişkinler yavaş yavaş güçlerini kaybederler. Anne babaları kadar güçlü olmaya başladıkça çocuklara karşı kullanılacak cezanın her türü daha da etkisiz hale gelir. Ergenliğin başlaması ile birlikte anne babayla fiziksel yakınlaşma sona erer ve aralarında sınırlar belirginleşir. Dayak bu sınırların aşılması anlamını taşır. Gençler dayağı kabul edemezler ve çok şiddetli tepki verirler. Dayak yiyen genç, duyduğu rahatsızlığın etkisiyle kendine ya da başkalarına zarar verebilir. Çocukların yetişme çağında evlerde yaşanan stres ve gerginliğin en önemli nedeninin anne babaların çocuklarına karşı güç ve otoritelerini kullanmayı sürdürmeye çalışmalarıdır. Çocuklar küçükken onları denetimleri altında tutabilmek için sürekli güç kullanan anne babalar çocuklarını nasıl etkileyebileceklerini öğrenemezler. Çocuklar büyüyünce sert disipline karşı çıkar ve dilediklerini yapmaya başlarlar. Anne babalar çocuklarını etkileyemediklerinde "Neler oluyor? Neden disiplin işe yaramıyor?" diye sorarlar. Güçsüzlüklerinin onları etkisiz bıraktığının ya farkına varamazlar ya da vardıklarında ne yapacaklarını bilemezler. Okullarda öğretmenler de gücü yitirirler. İlköğretim ikinci kademeden başlayarak gençler güce dayalı disipline karşı çıkarlar. Öğretmenlerin elinde çocuğun ailesini okula çağırmak, müdüre şikayet etmek gibi caydırıcılığı olmayan etkisiz cezalar kalır. Yetişkinler çocuklarını denetleyecek yolların tümünü yitirdiklerini fark ettikçe tehditler savururlar. Benim evimde yaşadığın sürece benim kurallarıma uymak zorundasın. Uymazsan çekip gidersin. Savurdukları tehditleri yerine getirmek zorunda kalan anne babalar bunun bedelini çocukların evden uzaklaşmasıyla öderler. Okullarda da kurallara uymayan çocukları denetlemek amacıyla onları okuldan uzaklaştırma ya da atma tehditleri yaygındır. Tehditler işe yaramayıp öğrenciler denetlenmeye karşı çıkınca okul yöneticileri zorlanmaya başlar. Saygınlıklarını yitirmemek için yaptıkları tehditleri yerine getirir, öğrencileri okuldan atmak ve uzaklaştırmak zorunda kalırlar. Okuldan uzaklaştırılan çocuk derslerine ve ortama yabancılaşır, derslerde geri kalır ve sonunda tümüyle kaybedilir. Toplumumuz içinde anne babalardan başlayarak ülkemizi yöneten liderlere kadar herkes güç kullanmanın bedelini ödemektedir. Çok uzun zamandır güce önem veriyoruz ve onun etkili olduğunu düşünüp kendimizi aldatıyoruz. Zararlı etkilerini ve yıkıcılığını neredeyse hiç önemsememekteyiz. Oysa güç denetleyenin ve denetlenenin sağlığını ve mutluluğunu tehdit ediyor. Yaratıcılığını ve üreticiliğini bastırıyor. Yaratıcılık için gerekli olan fikir ayrılığını köreltiyor. Güveni ve sevgiyi olumsuz etkiliyor. Anne babaların denetiminden kurtulamayan ve sonu gelmez tartışmalardan bunalan gençler içlerine kapanır. Zamanlarının çoğunu evin dışında geçirir. Sadece yemek ve uyumak için eve gelirler. Kendilerini anne babalarına açmadıkları için anne babaları onların duygularından, düşüncelerinden, değerlerinden ve yaptıklarından habersizdirler. Kaçmanın bir yolunun da iletişimi koparmak ya da koparılamıyorsa açık ve dürüst iletişimde bulunmamak olduğunu düşünürler. Evden kaçan çocukların aslında evden kaçmadıkları, anne babaları tarafından evden uzaklaştırıldıkları görülmektedir. Bu tür hatalı ebeveyn tutumlarından uzak durulmalıdır. Cezalandırma yerine çoğu zaman çocuğa hatalarını nasıl telafi edebileceğini göstermek yeterli olabilir. Bu tür bir yaklaşım aynı zamanda onu daha sorumlu bir kişi yapacaktır. Çoğu aile çocuklarının davranışları hakkındaki endişelerini olumsuz bir ifadeyle hangi davranışlarından hoşlanmadıklarını anlatan konuşmalar yaparak belirtirler. Anne babalar çocuklarını uygun sosyal davranış alternatiflerine yönlendirmelidirler. Duvarları çizmeni istemiyorum demek yerine boya yapman için sana kocaman bir kağıt ve değişik kalemler verebilirim demeleri daha uygun bir tutum olacaktır. Ödüllerimiz genelde çocuklarımıza aldığımız armağanlar iken cezalarımız kızmak, sevdiği şeylerden yoksun bırakmak, utandırmak ve dövmek gibi yaptırımlardır. Ödüller için satın alma gücümüzü, cezalar içinse fiziksel gücümüzü kullanırız. Oysa bir çocuk için en büyük ödül onunla birlikte daha mutlu olduğumuzu ona anlatabilmektir. Çocuk için en akıllı ceza da yanlışının sonucunu anlayabilmesidir. Bunu başaramadığımız sürece zamanımız bir şeyler satın almakla ve çocuğa nasıl ceza vereceğimizi düşünüp denemekle geçer. Ödülleri ve cezaları incelediğimiz zaman bazen bunları çocukların gelişimi için değil de bizim isteklerimizin yerine getirilmesi için kullandığımızı görürüz. Çocuğu uslu durması için ödüllendirip, yaramazlık yaptığı için cezalandırırken değerlendirdiğimiz konu çocuğun iyi ya da kötü davranışı değil, kendi isteğimiz olabilmektedir. Çocuğa "Aferin, uslu durdun" ya da "Cezalısın, yaramazlık yaptın" dediğimiz zaman çocuğun durumunu değil, kendi beklentimizi ifade ederiz. Oysa ödüller ve cezaların çocuk için uygulanması, çocuğun davranışının kendi gelişimi içinde objektif değerlendirilmesiyle olmalıdır. Hangi davranışın nasıl bir ödül ya da ceza alacağı önceden belirlenmelidir. Hem ödüllendirme hem de cezalar mutlaka davranışa yönelik olmalıdır. Çocuğun benliğine, kişisel bütünlüğüne gönderme yapan üstü kapalı ve genel ifadeler kullanılmamalıdır. Ayrıca cezalar anne babanın sabır ya da hayal kırıklığı düzeyine göre değil, çocuğun yaptığı davranışın sonucuna göre verilmelidir. Yaptığı davranışın sonucuna göre vazoyu kıran çocuğa bağırmak yerine vazonun kırıklarını temizlemesini istemek, eline faraş ve süpürge verip arkadaşının eşyasına zarar veren çocuğu dövmek yerine harçlıklarıyla zararı telafi etmesini istemek uygun olabilir. Cezanın ihtiyaçlarımızı yapıcı bir şekilde karşılamadığı unutulmamalıdır. Karşımızdaki insanın şu an yaptığından farklı olarak ne yapmasını istiyoruz sorusunu sorarsak ceza işe yarıyor gibi görünür. Örneğin bir çocuğu kız kardeşine vurduğu için cezalandırırsak bu davranışını engelleyebiliriz. Karşımızdaki kişi bizim istediğimizi yaparken bunu yapma nedenlerinin ne olmasını istiyoruz diye sorarsak cezanın ihtiyaçlarımızı sonradan üzüntü duymayacağımız şekilde karşılanması konusunda işe yaramadığı anlaşılacaktır. Çünkü insanların cezadan korktukları için değil, kendi rızaları için yaptıklarını görmek isteriz. En iyi ödül de en etkili ceza da çocuğun kendisine vereceği ödül ve cezadır. Bu konuda çocuğun bilincini geliştirmek, yaptıklarının kendisi tarafından değerlendirilmesini sağlamak, çocuğun kendini kontrol edebilmesine yardımcı olmak en doğru yöntemdir. Demokratik yaklaşım. Nasıl çocuk yetiştirdiğimiz, nasıl bir topluma sahip olduğumuzla çok ilişkilidir. Çocukları cezalandırılan ve sevgiden yoksun bırakılan ülkelerde öldürme olaylarının, işkencenin ve kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak görmenin toplumsal bir özellik olduğu görülmektedir. Aile içinde ve okullarda demokrasiyi bir değer olarak öğretiyoruz. Ama bir yöntem olarak öğretmiyoruz. Ne öğrettiğimizle onu nasıl öğrettiğimiz arasındaki farklılık nedeniyle gençlerimizin çoğu demokratik bir ortamda yaşama deneyimi kazanamadan yetişkinliğe ve anne babalığa geçmektedirler. Anne babaların aklına çocuklarının sorunlarının kendi etkisiz anne babalık yöntemlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sormak pek gelmez. Bu nedenle çocuklarıyla ilişkilerinde sorun çıktığında ilk akla gelen çocuğu düzeltmektir. Ailelerin çoğu sorunları için toplumu suçlar. Soruna yol açan neden ya televizyon, ya otorite yokluğu, ya okulun disiplinsiz olması ya da temel ahlaki değerlerin zayıflamasıdır. Tüm bunların aile yaşamı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ancak tüm kabahati onlara yüklemek hem çocukları yanlışa götüren nedenlere hem de anne baba ve çocuk ilişkisinin kötüye gitmesi konusunda yapılabileceklere kafa yormayı engeller. Anne babaya itirazı aile içindeki hiyerarşinin ve otoritenin zayıflamasına karşı bir tehdit olarak görenler, anne baba ile çocuk arasında eleştirmeye açık bir iletişim geliştirilmesini istemezler. Erkeklerin birçoğu aile içindeki güçlü pozisyonlarından vazgeçmeye karşı duyarlıdırlar. En büyük korkularından biri diğer üyelerin fırsat verildiğinde şımarmaları ve kendilerine itaat etmemeleridir. Bu yaklaşım erkeklerin eşleri ve çocuklarıyla ilişkilerine zarar verebilmektedir. Çünkü güce dayalı eğitime ağırlık vermeleri aile üyeleriyle sıcak ve sevecen bir ilişki kurmalarını engellemektedir. Demokratik ilişkiler kişileri olumlu etkilerken, demokratik olmayan ilişkilerin olumsuz etkilediği görülmektedir. demokratik tutumların hakim olduğu okullarda öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ve başarılarının arttığı, sosyal ilişkilerinin geliştiği ve olumsuz davranışlarının azaldığı görülmektedir. Çocuklardaki öz saygının artmasındaki anahtar ne otoriter denetim ne de tam özgürlüktür. Araştırmalar, öz saygıları yüksek çocukların ana babalarının, düşük öz saygılı çocukların ana babalarına kıyasla mantıklı düşünmeyi baskı yöntemine yeğleyen, çocukların kendi görüşlerini sorgulamalarına izin veren, kararları çocuklarıyla birlikte alan demokratik bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir. Otoriter, demokratik ve aşırı hoşgörülü olmak üzere 3 tip ailenin ele alındığı bir araştırmada, yıllar geçtikçe otoriter ana babaların çocuklarının zihinsel performanslarının biraz düşerken, aşırı hoşgörülü ailelerin çocuklarının zihinsel performanslarının aynı kaldığı, demokratik ailelerin çocuklarının zihinsel performanslarında ise artma görüldüğü bulunmuştur. Çocuklara özgür bir ortamın sağlandığı, onlarla duygusal ilişkilerin kurulduğu ve zihinsel meraklarının kamçılandığı demokratik ortamda sabırlı, meraklı, hayal güçleri ve yaratma yetenekleri yüksek çocukların yetişmesi bu sonucu ortaya çıkarmıştır. Ayrım sonu, sayfa 37.